Ayrım 16, sayfa 134. Allah kahretsin diye homurdandı Erol. Dunia'ya bu saatte eve dönmemeliydi. Hesaba göre daha yarım saat vakti olmalıydı. Bir şeylerin ters gittiği muhakkaktı. İçinden küfürler savurarak Twinings kutusunu aceleyle aldığı yere bıraktı. Bloknotu altta paraları da üste gelecek şekilde yerleştirmeyi de unutmadı. Termosifonun hazine kapağını kapatırken de memur Halil'e söyleniyordu. Bu ne kadar kısa bir uyarıydı. Rus geldi ne demekti? Sokağın başında mı gözükmüştü? Taksiyle mi gelmişti? Yayan mıydı? Yoksa şu an apartman kapısının başında mıydı? Banyodan çıktı. Elektrik düğmesini çevirdi. Etraf yeniden karanlığa büründü. Bir an banyo kapısını açık mı yoksa kapalı mı olduğunu hatırlayamadı. Öylece bıraktı. İhtiyatla el fenerini de bırakmayarak dairenin kapısına doğru koştu. Kapıyı usulca aralayarak dışarıya baktı. Sahanlıkta katlı domatın ışığı henüz yanmıyordu. Demek ki Rus henüz sokak kapısından içeriye girmemişti. Kapıyı çekti. El yordamıyla duvardaki otomatın düğmesini aradı. Yine lanet olsun diye homurdandı. İçinde butonu bulamıyordu bir türlü. Galiba kapının öbür tarafındaki duvardaydı. Bir üst katın merdivenlerine tırmanıp saklanmayı daha tehlikeli buldu. Parmakları otomatı aramaya devam etti. Bulunca da bastı. Adamla merdivenlerde karşılaşması daha tabii olacaktı. Feneri çoktan cebine tıkmıştı. Sahanlık aydınlandı. Tehlikeyi atlatmış sayılırdı. Derin bir nefes aldı. Sonra hafif hafif ıslık çalarak basamakları inmeye başladı. Alt kattan ayak sesleri gelmeye başlamıştı. Dunia'ya merdivenleri çıkıyor olmalıydı. İkinci katın sahanlığında karşılaştılar. Erol hiç bozuntuya vermeden adama baktı. Kısa boylu, tıknaz Rus'la göz göze geldiler. Adamın kaşları hafifçe çatıktı. Sanki gecenin bu saatinde evinin merdivenlerinde yabancı biriyle karşılaşmayı yadırgamış gibiydi. Ajan ıslık çalmayı kesip bedeni bir insan gibi davranarak iyi akşamlar dedi. Tamamen iyi niyet gösterisiyle yapılmış bir jest. Albay sesini çıkarmadı. Türkçesi çok yetersiz olsa da bu kadar beylik ve yerleşmiş kelimeleri biliyordu artık. O da soğuk bir gülümsemeyle karşılık verdi. Ama bu gece konserde yaşadığı olaylardan sonra tedirgindi. Peşindeki MİT ajanları taksiyle evinin kapısına kadar onu takip etmişler, arabadan indiğini görünce de yollarına devam etmişlerdi. Aynı gece her zaman hareketsizliğine alıştığı apartmanın da bir yabancı ile karşılaşması da manidardı. Tabi tamamen masum bir rastlantı da olabilirdi bu. Yabancı hızla merdivenleri inmeye devam etmişti. Dunayev cebinden anahtarlarını çıkarırken bir an durakladı ve merdiven korkuluklarından eğilerek aşağıya baktı. Yadırgadığı adam çoktan apartman antresine varmıştı bile. Ama asılığı hala işitiliyordu. Omuzlarını silkti albay. Bu ruh halini bilirdi. Kendini tehlikede gören her insanın aşırı duyarlılığı ve çevresine hep kuşkuyla bakmasıydı. Aşağıdaki demir kapının kapandığını duydu. Yabancı apartmandan çıkmış olmalıydı. Otomat söndü. Aydınlatma devresi çok kısaydı zaten. Dunia bir süre karanlıkta bekledi. Adamın gittiğinden kesinlikle emin olmak istiyordu. Hiç kımıldamadan bir dakika kadar bekledi. Kulaklarını dikip aşağıdan sesler bekledi. Yaşına göre işitme yeteneği hala kusursuzdu. Sahanlıkta yalnız olduğuna kanaat getirdikten sonra otomata bastı. Esraf aydınlandı yeniden. Elinde tuttuğu anahtarı kilide soktu. Kapı açılıverdi birden. O zaman uyandı albay. Kapının kilitli olması lazımdı. Ama kilit dönmeden kapı açılmıştı. Yoksa bu sabah çıkarken kapıyı kilitlemiş unutmuş olabilir miydi? Hayır diye homurdandı içinden. Kapıyı kilitlediğine emindi. Elini uzatıp koridorun ışığını yaktı. Dairesi sessiz ve sakin görünüyordu. Her şey yerli yerindeydi. Eşyalar dağılmamış, etrafa saçılmamıştı. Yine de bir süre durup ani bir hareket, sanki odalardan birileri fırlayacakmış gibi kanını donduran bir beklentiye girdi. Çıt yoktu evin içinde. Diplomatik görevlilerin yabancı ülkelerde silah taşımaları yasaktı. Ama o an alıştığı otomatik tabancası Makarov'un belinde olmasını çok isterdi. Kendisini güvende hissetmiyordu. Evinde saklı bir tabancası vardı. Bir an önce gizlediği yerden silahı almak için yatak odasına yöneldi. Tabanca gardırobun üzerindeydi. Dunia'ya birer birer ışıkları yakıyordu. Ev boş görünüyordu ama silahını kavuştuktan sonra didik didik arayacaktı dairenin içini. Gardırobun üzerine uzanıp tabancasını eline aldı. Evde boş zamanlarında sık sık bakımını yapardı. Silahı her zaman dolu tutardı. Emniyetini açtı. Koridora çıktı. Sonra her tarafı aradı. Bakılabilecek her yanı gözden geçirdi. Hatta apartman boşluğuna açılan odanın penceresini bile arayarak herhangi birinin tutunabileceği kısımlara baktı. Evde kimsenin olmadığını kanaat getirdikten sonra banyoya girdi. Yere eğilip termosifonun haznesini açtı. Çay kutusu yerinde duruyordu. Zaten evi aranmış bile olsa kimse oraya bakmayı akıl edemezdi. Kutunun kapağını açtı. Paralar da bloknotta yerli yerindeydi. Rahat bir nefes aldı. Tam doğrulurken zemindeki karolar üzerindeki belli belirsiz lastik bir tabanın izlerini gördü. Dikkat kesildi. Bu izler kendisine ait olamazdı. Hem o izleri bırakacak botu veya ayakkabısı yoktu. Hem de izleri bırakan kişinin ayakkabı numarası kendisininkinden büyüktü. Ne var ki izleri banyoda tam termosifonun önünde bulması midesini bulandırmıştı. Yoksa merdivenlerde karşılaştım o adam diye düşündü bir an. Hırsız olamazdı. Ya karşı tarafın bir ajanı? Ama haznedeki çay kutusunu eline koymuş gibi bulması olacak şey değildi. En tecrübeli ajanlar bile oraya bakmaya akıl edemezlerdi. O halde bu izi nasıl izah edecekti? Sokağın başında önce Erol vardı. Daha sonra Haluk'la Halil saklandıkları apartman kapılarının gölgelerinden sıyrılarak hızlı adımlarla Erol'un yanına vardılar. Geçmiş olsun diye mırıldandı Haluk. Varteyi ucuz atlattık. Erol kızgın bir şekilde Halil'e dönüp homurdandı. Niye o kadar geç haber verdiniz? Az daha yakalanıyordum. Halil mahcup bir edayla konuştu. Amirim, adam taksiyle geldi. Hesaba göre daha yarım saatimiz vardı. Taksinin başka birini getirdiğini sandık. Ancak kapının önünde durunca uyandık ve o olduğunu anladık. Ne şanslıymışsınız ki şoför paranın üstünü öderken biraz oyalandı. Erol daha fazla ısrar etmedi. İçeride işe yarar bir şey buldun mu diye sordu Haluk. Henüz bir açıklama yapmak istemiyordu ajan. Paralar önemli değildi. Ama o bloknotun içinde neler yazılı olduğunu öğrenmedikçe açıklama yapması şart değildi. Hatta müdür beye bile şimdilik bilgi vermeyi düşünmüyordu. Zaman yetmedi diye homurdandı. Ama o daireyi bir daha araştırmaya kararlıyım. İşe yarar bir şeyler bulabiliriz. Diğer ajanlardan ses çıkmadı. Caddeye bıraktıkları arabaya doğru ilerlediler. Erol'un sinirleri zaten yeterince gergindi ve bir an önce uyumak istiyordu. Yarın sabah erkenden büyük adaya gidecekti. O an tek istediği bekar evine gidip sıcak bir duş aldıktan sonra en az 8 saat uyumaktı. Evine varıncaya kadar merdivenlerde karşılaştığı Dunay evin çatık kaşlı, sevimsiz suratını gözlerinin önüne getirerek oyalandı. Rus albay çok tatsız birine benziyordu. Acaba Leonora gibi harika güzellikteki bir kadınla ne alıp veremediği vardı. Aynı akşam darphanedeki dairede Sevim sessiz ve dalgın elindeki tığlarla yün ören arkadaşı Neslihan'a gülümseyerek baktı. Sözde televizyondaki diziyi seyrediyordu. Ama yalnız görüntüye değil seslere de hem gözlerin hem kulaklarının kapalı olduğuna emindi. Şu birkaç gündür Neslihan adeta başka bir alemdeydi. Sanki maddi dünyayla ilgisini kesmiş, rüyalar ülkesinin bulutları üzerinde dolaşır gibiydi. Örgüsünü örerken bile ara ara dudakları kıvrılıyor, hafızasına üşüşen tatlı anılarla bürünüyordu. Sevim dayanamadı. Koyu demli çayından bir yudum alırken, ''Kız nerelerdesin?'' diye sordu. Odada çıkan farklı sesten irkilen Neslihan şaşkın bakışlarını arkadaşına çevirdi. ''Ne dedin?'' ''Hangi alemdesin?'' diye sordum. Genç kız düşüncelerini saklamak gereğini duymadı. Hafifçe gülümsedi. ''Onu düşünüyordum.'' ''Yine mi?'' Neslihan arkadaşının sorusundaki kinayeyi anlamamış gibi davrandı. ''Ne yapayım? Elimde değil, aklımdan hiç çıkmıyor.'' Sevim başını iki yana salladı. ''Kendine gel kızım, gidişatını hiç beğenmiyorum. Bu ne tutku böyle? Oğlan hiç aklından çıkmıyor yahu.'' Neslihan tüm saflığıyla sordu. ''Hiç aşık oldun mu Sevim?'' ''Oho, hem de kaç kere.'' ''Ama benim gibi tüm benliğinle, olanca gücünle aşık oldun mu?'' ''Saçmalama Neslihan, aşkın şiddetini ölçen bir alet keşfedilmedi ki bileyim.'' Ama ben de birilerini sevdim. Yüreğimin deli gibi çarptığı dereler oldu tabii. Fakat senden endişe ediyorum. Neslihan gözlerini örgüsüne alıp bakışlarını arkadaşına çevirdi. Neden diye sordu. Sevim bir an tereddüt eder gibi durakladı. Çok bilmiş tavırları takınıp ukalalık etmek istemiyordu. Ama arkadaşının durumundan da endişe ettiği bir gerçekti. En azından ona uyarmayı görev telakki ediyordu. Bak diye mırıldandı. Sen çok güzel bir kızsın. Hayatın bazı olgularını daha erken yaşlarda yaşamalı, deneyim sahibi olmalıydın. Aşk da böyle bir şey. Ama inanılmaz bir şekilde bugüne kadar kimseyi sevmemişsin. İnanılır gibi değil. Bu duygu daha buluğa erer aramaz ilkokul saflarında başlar. Hepimiz o yaşlarda aşkla tanışırız. Hatta buna ilkokul aşkı denir. Tabii gerçek aşkla ilgisi yoktur ama hafızamızda benliğimizde yer eder. Zira karşı cinse duyduğumuz ilk hislerdir. Korkarım sen çocukluğunda da bu duyguyu yaşamamışsındır. Neslihan utanmış gibi arkadaşına bakmaya devam etti. ''Ne yapayım yani, suç mu? Ben kapalı bir çevrede yaşadım.'' diye mırıldandı. ''Anlamıyorsun, sorun çevre meselesi değil, deneyimsizlik. Olayı fazla büyütüyorsun.'' ''Ne olmuş yani? Bu duyguyu geç tanımış olmam benim kabahatim mi?'' Sükûtu hayale uğramandan endişeleniyorum. Erkekler çok düzenbazdır. Seni emellerine alet edebilirler. Çok hoş, çekici ama o nüspette de safsın. Yapma Sevim. Sen de beni bir gerçek ilkokul çocuğu gibi görüyorsun. Yaşım ilerledi. Artık bebek değilim. Ayrıca tahsilli ve kültürlü bir kızım. Ne demek istediğini gayet iyi anlıyorum. Bu söylediğin, tecrübesiz olduğun gerçeğini değiştirmiyor ama. Biraz hayal kırıklığı içinde Sevim'i süzen genç kız burulmuş bir edayla mırıldandı. Selim'i tanımıyorsun. O çok kibar ve anlayışlı bir erkek. Önce hepsi öyle görünür. Müşfik, nazik ve hassas. Ta ki onların isteklerine itiraz edeceğin ana kadar. Sonra birden her şey değişir. Yanılıyorsun. Selim öyle biri değil. Umarım sen haklı çıkarsın. Ama ben bu konuda senden çok daha tecrübeli biri olarak konuşuyorum. Pek güzel sayılmam ama yüzüme bakılır biri sayılırım. İkinci görüşmeden sonra seni yatağa atmak isterler. Buna hazır mısın? Neslihan irkilir gibi oldu. Düşünmeye çalıştı. Sevim'in kastettiği bekaret meselesi miydi? Hafifçe kızardı. Evet, yıllarca hep bunun önemli bir erdem olduğunu düşünerek yaşamıştı. Hem de çevresindeki kızların büyük bir çoğunluğun bakire olmadıklarını bilmesine rağmen. Ama şimdi bu konuyu hiç umursamıyordu. Aklından geçenlerini Sevim'e söylese, arkadaşı küçük dilini yutardı. Selim'le asıl yatağa girmek isteyen kendisiydi. Sorusuna cevap vermek için biraz düşünür gibi yaptı. O konu artık benim için sorun değil dedi. Herhangi bir yorum yapmayan Sevim şimdi daha fazla endişelenmeye başlamıştı. Ertesi sabah saat 10 sularında büyük ada yine kuzeyden gelen yoğun gri bulutların bıraktığı yağmur altındaydı. Köşkün penceresinden görünen bitki örtüsü ıslanarak temizlenmişti. Kocaman çam, kayın ve sakız ağaçlarından devamlı damlacıklar toprağa düşüyordu. Vasili Kirilenko tülü kapattı. Madem bu ev senin adına çalışıyor, öyleyse neden her gün adaya geliyor diye sordu karısına. İstediğin bilgileri telefonla aktaramaz mı? Leonora gizemli bakışlarıyla kocasını süzdü. Ben böylesini tercih ediyorum diye mırıldandı. Neden? Tam aşağılığın teki bir herif. Her şeyi yapabilir. Para için. Onu elimizde tutmalıyız. Anlayamadım. Ne amaçla? Hiç belli olmaz Vasili. Ne demek istiyorsun? Olayların nasıl gelişeceğini henüz bilmiyoruz. Yeğeninden hala ses çıkmadı. Açık konuş Leonora. Neyi ima ediyorsun? Bilmiyorum Vasili. Belki bu adam başka işimize de yarayabilir. Yoksa onu kiralık katil olarak mı kullanmayı geçiriyorsun aklından? Sarışın kadın bakışlarını kaçırdı. O da bir olasılık. Çıldırmışsın sen. Bunu nasıl düşünebilirsin? Leonora birden hırçınlaşarak homurdandı. Durumun ciddiyetini görmüyorsun Vasili. Sen gerçekten yaşlandın. Bu kere fena sıkıştık. Sergiye Dunayev'e o teklifi yapmayacaktın. Adamın aklı karıştı. Diğer yandan Thomas onun fikrine belli ki iyice çelmiş. İki ateş arasında kaldık. Yine de çılgınlık bu. Hani senle bir anlaşmaya varmıştık. Benim buradan gitmeme izin verecektin. Ne oldu? Bu bir çözüm değil Vasili. Kendi kendimizi aldatmayalım. Bunu sen de biliyorsun. Pekala da bir çözüm. Dışarıda yaşamak için her türlü olanağımız var. Ev, bol miktarda nakit ve gerektiğinde yardımlarına başvurabileceğimiz dostlar. Öyle mi sanıyorsun? Her ayrıldığımız kentten arkamızda izler ve düşmanlar da bıraktık. Thomas nereye gitsek izimizi buldu. Artık hiçbir yere kımıldayamayacağız. Mücadele edeceksek bu savaşı burada vermeye kararlıyım. Fakat sevgilim, itiraz istemiyorum Vasili. Bu kez benim istediğim olacak. Yaşlı adam başını önüne eğdi. Artık yaşlandığımı, eski gücümü kaybettiğimi biliyorum. Ama kafam hala çalışıyor ve yeterince tecrübeli biriyim. Burada kalmak büyük hata olur. Kaçalım. En azından ben gideyim. Thomas'ın sana bir zararı dokunmayacaktır. Bunu ikimiz de biliyoruz. Boşuna nefesini tüketme Vasili. Kararlıyım. Meseleyi burada halledeceğiz. General sırtını karısına döndü. Ağır adımlarla yeniden pencerenin kenarına giderek tülün arkasından yağan yağmura bakmaya başladı. Odayı bir sessizlik kaplamıştı. Nihayet teslim olmuş gibi pes bir sesle sordu. Ne yapmayı düşünüyorsun? Henüz bir karar vermedim. Birkaç gün daha olayların alacağı seyri bekleyeceğim. Ama beyninde bir plan var değil mi? Evet. Yeterince tanımadığın bir serseriye bel bağlıyorsun. Neden olmasın? Yaşlı adam arkasına dönmeden olumsuzca başını salladı. Belki benimle birlikte çok hadiseye şahit oldun. Bir sürü vartalar atlattın. Ama unutma ki o zamanlar işi başına ben vardım. Tecrübeleri biri olarak her şeyi ben planlıyordum. Sen sadece yaşadıklarımızın seyircisiydin. Bu sorunumuzu tek başına çözemezsin. Leonora kısa bir suskunluktan sonra konuştu. Gerekirse senden yardım isterim. Bu kadar basit mi sanıyorsun? Eminim Thomas gizli servisinin tüm imkanlarını yine seferber edecek ve bir yolunu bulup kullanacaktır. Sergiye'nin tutunacağı tutumu henüz bilmiyorum. Hala bize bir cevap vermedi. Belki de o da bir şeylerden şüphelendi. Ani bir kararla legal yollara başvurmayı düşünebilir. Unutma, onun da arkasında dünyanın en güçlü istihbarat örgütlerinden biri var. Bu defa fena sıkıştık. Kurtuluş şansımız azalıyor. Lütfen Leonora, biraz anlayışlı ol. Hiç olmazsa beni şu bulduğun serseriyi tanıştır. Neden? Onunla 5 dakika konuşsam işe yarar biri olup olmadığını hemen anlarım. Meslek hayatım boyunca elimden böyle yüzlerce kişi geçti.